Ayrım 50, bölüm 61, sayfa 485, Washington DC, 13 Kasım 11.55. Nikki kör edici bir baş ağrısıyla uyandı. Nerede olduğunu anlamaya çalışıyordu. Odayı bulanık görüyor, aklı karışıyordu. Sonra yavaş yavaş kendine gelmeye başladı. Sağ kolu zonkluyordu. Dirseğinden bileğine kadar kalın sargılar içinde olduğunu gördü. Sağ elini kafasına götürdüğünde alnındaki sargıyı fark etti. Kafası ve gözlerinin şiş olduğunu hissediyor, sol kolundan çıkan tüpleri görüyordu. Patlamayı, restorana doğru gelen ısı ve alev duvarını hatırladı. Korkunç bir gücün ayaklarını yerden kestiğini, Daniel'ın elini tuttuğunu yanındaki Jackie. Daniel, içini yıkıcı bir korku kaplar, gözlerine yaş dolarken oğlunun adı ağzından bir çığlık gibi çıktı. Ona ne oldu? Yaşıyor mu yoksa öldü mü? Daniel. Bir saniye sonra tepesindeki hemşirenin sevgi dolu yüzünü gördü. Kadının kolundaki tüpleri kontrol ediyordu. Tamam şekerim, küçük oğlun iyi. Şimdi sen dinlen. Kendini nasıl hissediyorsun? Oğlum nerede dedin ki? Umutsuzca hemşirenin eline sarılarak. Onu hemen görmek istiyorum. Nerede? Ona ne oldu? Hemşire Nikki'nin elini usulca bıraktı. Sesi endişeliydi. Doktor sana Daniel'ın durumunu anlatacak şekerim. Gidip çağırayım hemen. Beyaz Saray 13.05. Harry Judd, oval ofisin ortasında durmuş gizli servis ajanının elektronik bir el dedektörüyle odayı taramasını elleri belinde sabırla izliyordu. Her şey denetlenmeliydi. Duvarlar, mobilyalar, her türlü ekipman, duvarlardaki tablolar, hatta başkanın koltuğu, çalışma masası, telefonu, her şey. Adam 5 dakika sonra dedektörü kapattı. Her zamanki gibi, hiç Harry, tertemiz. Judd acil durum odasını kontrolden geçirmişti bile. Her telefon ve telefon prizlerini, her duvarı, her sandalyeyi. Masayı, yerleri, tavanı, ses düzeneğini, televizyonları. Ahşap ve sıvanın her santimini, her çatlağı, köşe bucağı. Beklediği gibi hiçbir şey yoktu. Ama hiçbir şey olmamasının bir böcek yerleştirilmediği anlamına gelmeyeceği, cadının göz önünde bulundurması gereken sevimsiz bir durumdu. Biri bir esit yerleştirmiş, gizli servis elektronik aramaya başlamadan önce kaldırmış, sonra da yeniden yerleştirmiş olabilirdi. Bunun için o birisinin odaların kesin olarak ne zaman taranacağını bilmesi gerekirdi ki cada göre bunda neredeyse imkansızdı. Tarama çalışmalarının kasti düzensizliği bir yana, başkandan cada kadar bir dizi insan en ufak bir kuşkudan hareketle herhangi bir odanın yeniden taranmasını isteyebilirdi. Hayır, odaların temiz olduğundan neredeyse kesinlikle emindi. Bunun anlamı da kaynak her kimse bilgilerini elektronik yöntemleri almadıydı. Cad meslektaşına bakıp başını salladı. Tamam Chuck, emin olmak için bir kez daha geç. Sonra malzemeni topla. Adam kaşlarını çattı. Belirli bir şey mi arıyoruz Harry? Cad kafasını salladı. Bu bilgiyi gizli tutacaktı. Washington DC 12-20. Collins uzandı. Huzursuz uyumuş, kabuslar görerek yatağında dönüp durmuştu. Saatine baktığında sadece 4 saat uyumuş olduğunu anladı. Yataktan doğruldu, sarsak bir yürüyüşle oturma odasına yürüdü. Eğer aklına gelmiş olsa 36 saatte sadece 4 saatlik uykuya rağmen hala ayakta kalabilmesine şaşardı kuşkusuz. Oysa beyni vücudunun yaptıklarından habersizdi. Kendini hala sarsak yıkılmak üzere hissediyordu. İlk işi telefona ve cep telefonuna bakıp mesaj olup olmadığını kontrol etmek oldu. Mesaj yoktu. Sonra hastaneyi aradı. Yoğun bakım bölümüne bağlanmayı beklerken Nikki'nin annesine haber vermesi, neler olup bittiğini anlatması gerektiğini hatırladı. Bunu evden ayrılmadan önce yapacaktı. Birkaç saniye sonra nöbetçi hemşireye bağlandı. Kadın Nikki'nin hala uyuduğunu, Daniel'ın durumunda da bir değişiklik olmadığını söyledi. Ahizeyi bıraktığında titriyordu. Aynaya baktı. Gözleri şişmiş, kanlanmış, çevreleri kararmıştı. Göğsünde ve başında gerginlik hissetti. Endişeden başı zonkluyordu. Ciğerlerine oksijen doldurdu. Sinirlerini gevşetmek için şakaklarını soğuk suyla ovdu. Korkunç kabuslar Nikki ve Daniel, Sean ve Annie ile ilgiliydi. Bir de Muhammed Raşit'le karşılaşmak ve ona hak ettiği cezayı vermekle. Uzun süre hiçbir şey hissetmemişti. Sanki karısı ve oğlu için döktüğü her damla gözyaşı yanında küçük küçük duygu parçalarını da alıp götürmüş gibi. Oysa şimdi yeniden ve eskisinden çok daha yoğun bir öfke duyuyordu. Hayatı, sevdiği ve hayatını paylaşan insanlar yine aynı adamın tehdidi altındaydı. İntikam arzusu, içinde sadece birisinin ölümünüyle yatışacağını bildiği soğuk bir nefret doğurmuştu. Bu nefreti kontrol edecekti. Ama nefret de onu. Bu nefretten arınmadıkça sağlam bir insanın duygularına bir daha sahip olamayacaktı. 10 dakika sonra yıkanmış, giyinmiş, tabancasını kılıfına yerleştirmişti. Araba anahtarlarına uzandı ama hole çıkmadan önce Morgan'a telefon etti. Cep telefonu ilk çalıştı açıldı. Nasılsın Jack? Başım inanamayacağın kadar ağrıyor. Uyuyabildin mi? Pek sayılmaz. Bir haber var mı? Bizimkiler Carla Şerif'in New York'taki eski adresine uğrayıp o zamanki komşularından bazılarıyla konuşmuşlar. Aradan geçen bunca zamandan sonra bile çoğu onların orada oturduklarını bile unutmuş. Hatırlayanlarsa Onu son zamanlarda görmediklerinden emin. Amerika'da bir akrabasını bulamadık. Başka? Maryland'de Araplara kiralanmış bir düzine kadar yer bulduk. Çoğu aile. 6 ay önce gelmiş ve sorguya aldığımız bir Yemenli dışında. Hepsi temiz, kuşku uyandırmıyor. Yemenli'nin garajında çalıntı bir araba bulunmuş. Ama donuna edecek kadar korktuğundan her sorularına cevap veriyormuş. Sonunda arabayı Baltimore'da düzenbez bir satıcıdan aldığı ortaya çıktı. Herif salak olabilir ama terörist diyecek. Peki ya kargo manifestoları, limanlar, havaalanları? Hala bir şey yok. Malı ülkeye sokmak için milyonlarca yol varacak. Sen de biliyorsun. Tabii elimizde daha fazla adam ve zamanımız olsa bulurduk ama ikisine de sahip değiliz. Artık öyle bir yere geldik ki sağlam bir ipucu için sol taşağımı veririm. Hastaneden bir haber var mı? Değişen bir şey yokluğu. Kursk nerede? Bir saat kadar önce bir yerlere telefon etti. Sonra da kayboldu. Ondan sonra görmedim. Ne cehenneme gitti ki? Söylemedi. Sadece hemen döneceğini söyledi. George Washington Hastanesi 12.30. Bayan değil. Ben Doktor Bill Walensa. Daniel'ın ameliyatını ben yaptım. Doktorun üzerinde aran süveteri, bulicin ve spor ayakkabı vardı. Tıraşsız yüzü dağınık saçlarıyla yataktan kalkıp gelmiş gibiydi. Nikki'ye belli belirsiz gülümsedi, sakalını sıvazladı. Kıyafetim için bağışlayın diye devam etti. Sıkıntılı ve yorgun bir gecenin sonunda koridorun ucundaki personel odasında birkaç saat uyumaya çalıştım. Hemşire dönüp doktorun gelmek üzere olduğunu söylediğinde Nikki yataktan kalkmaya çalışmıştı. Hemşirenin itirazlarına rağmen bildiğini okumuştu Nikki. Kollarında tüpler, bir iskemleye oturmuş, hala kendini sersem gibi hissediyordu. Walensa, hasta çizelgesini alıp incelemeye koyulduğunda sinirlerinin laçka olduğunu düşündü. İyiye gidiyorsunuz. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Yüzünüzdeki yaralar ve kolunuz sizi endişelendirmesin, hepsi geçecek. Ya Daniel doktor? Walensa çizelgeyi bıraktı. Öteki iskemleye uzanıp çevirdi. Oturdu. Başını kaldırmadan önce baş ve işaret parmaklarıyla gözlerini ovuşturdu. Maalesef pek iyi değil. Nikki'nin yüreği buruldu. Geceliğine yapışmış parmakları bembeyazdı. Walensa durum açıklamaya başladı. Oğlunuzun durumu hala ağır. Kötüye gitmiyor ama pek de düzelmedi. Beni asıl endişelendiren Dala. Onu sürekli izliyoruz ve size verebileceğim tek iyi haber durumunun kötüleşmediği. Nikki başını ellerinin arasına aldı. Bayan değil. Erkek arkadaşınıza da söyledim. Bay Collins'in erkek arkadaşınız olduğunu düşündüm de. İlk yardım ekibi Daniel'ı buraya tam zamanda yetiştirmiş. Biraz daha gecikselerdi en ufak bir umut olmazdı. Onun için en azından şükredecek bir şeyimiz var. Nikki başını kaldırdı, gözlerini sildi. Onu ne zaman görebilirim? Maalesef bu şimdilik imkansız dedi doktor ve nedenini anlattı. Gerçekten çok üzgünüm ama Daniel'a zarar veririz. Kendine geldiğini ve sizin camdan baktığınızı gördüğünüzü düşünün. Annesinin yanında olmadığını görmek seni üzmez mi? Üstelik şu anda düşünmemiz gereken de o değil mi? Nikki hafifçe başını öne eğdi. Doktorun cevabı endişesini hafifletmemişti. İçinde oğlunun yanında olmak için umutsuzca bir arzu duydu. Ya Jack, o nasıl? Bay Collins mi? Bir iki kaburgasında kırık, kafasına yediği bir darbe, birkaç kesik ile çürük ama durumu iyi. Onu görebilir miyim? Maalesef burada değil. Ne demek istiyorsunuz? Onu en son bu sabah 7'ye doğru gördüm. Sizden ve oğlunuzdan haberdar olmak istedi. Sonra doktorlara haber bile vermeden kendini taburcu etmiş. Nereye gitmiş? En ufak bir fikrim yok. Başına aldığı darbe bizi endişelendiriyor. Aslında hastanede kalması gerekirdi. Nikki, Jack'in FBI genel merkezine dönmüş olabileceğini düşündü. Patlamanın nedenini biliyor musunuz doktor? Walensa omuzlarını silkti. Sadece ekipten birinin haber bültenlerinden duyup anlattığı kadarını. Anlaşılan bir kamyonetteki tahrip gücü yüksek bir bomba, Hoover binasının bir kanadını çökertmiş. Saldırıyı üstlenen yok. FBI saldırının bir vatansever grubunun işi olduğunu düşünüyor. Nasıl vatanseverlik ama? Hayatta kalanların yaraları korkunç. Daha şimdiden en az 13 ölü ve birçok kayıp var. Lütfen doktor, Daniel'ı gerçekten görmek zorundayım. İçimdeki endişeyi anlamanız mümkün değil. Sadece anlamaya çalışabilirim bayan Dean, dedi Walensa başını sallayarak. Nikki sesindeki umutsuzluğu duyunca içini çekti. Belki daha sonra hemşirelerden biri sizi götürür. Oğlunuza camdan bir bakarsınız. Sadece birkaç dakika için ama. Şimdilik emin ellerde olduğunuzu ve elimizden geleni yaptığımızı bilmenizi istiyorum. Walensa onu yatıştırmak için elini omuzuna koyduğunda Nikki uyuşmuş gibiydi. Yatışmamış, aksine kafası karışmış ve korkmuştu. Çok korkmuştu. Doktor elini çekti. Şimdi izin verirseniz görmem gereken başka hastalarım var. Doktor gidince Nikki oturduğu iskemlede öylece kaldı. Hareket edemeyecek kadar sarsılmıştı. Şu anda tek istediği Daniel'ı kollarını almak, minicik kemiklerini hissetmek, onu sevgiyle bağrına basmaktı. Endişe keskin bir hançer gibi göğsüne saplandı. Korku öylesine dayanılmazdı ki genç kadın yığılıp kalmak üzereydi. Birden şovunu kaybetmenin Jack'e nasıl bir acı vermiş olduğunu anladı. Ağlamak istedi. Hem kendisi hem de Jack için. Jack'e ne oldu? Neden hastaneden ayrıldı? Nereye gitti? Yatağının yanındaki komodinlere uzandı. Jack ile konuşmak için cep telefonunu aradı ama bulamadı. Elbiseleri de yoktu. Editörünü aramak istiyordu. Birini aramak, bu kentte çok kötü şeyler olduğunu hissettiğini, o insanların onun olanları öğrenmeye hakları olduğunu aykırmak istiyordu. Bir de annesini aramak istiyordu. Onu üzmek niyetinde değildi ama Daniel'ı olanları bilmesi gerekiyordu. Kafasını toplamaya çalıştı ama çok huzursuzdu. Daniel için duyduğu endişe kafasını karıştırıyordu. Reagan'daki Daniel'ın yuvasının yakınındaki askeri hareketliliği hatırladı. Polislerin tatbikatını, Brett Stelman'ın izlendiğinden kuşkulanmasını. DC'de tuhaf bir şeyler oluyor korkusunu hatırladı. Bütün bunları sorduğunda Jack'in huzursuz oluşunu, her şeyden önce de o korkunç patlamayı hatırladı. Bütün bunlar karmaşık kafasında ucuca ekleniyor, ona korkunç bir şeyler olduğunu anlatıyordu. Bu korkunç şeylerin ne olduğunu çıkaramıyordu bir türlü. Birini anlatmam gerek diye düşündü. Cep telefonunu bulabilirse editörünü arayacaktı. Bildiklerini anlatacak, oluşturulacak bir inceleme ekibinin bu konuyla ilgilenmesini sağlayacak, ne olduğunu gerçekten öğrendiklerinde de tüm gazeteyi buna ayıracaktı. Hemşire gelip yatağına uzanmasını söylediğinde hala huzursuzdu. Telefonumu istiyorum, birini aramam gerek. Söz şekerim, telefonunu bulacağım ama şimdi dediğim yap. Yoksa ikimizin de başı derde girer dedi hemşire ve yatağa yatmasına yardım etti. Annen aradı, yolda olduğunu söyledi. Sesi çok endişeliydi. Seni görmek istediğini söyledi ama doktor dinlenmen gerektiğini anlattı. Onun için böyle hareket etmenin hiç anlamı yok. Böylesi kimseye bir yarar sağlamaz. Sakinleşmen için sana bir şey vereyim. Hemşire yutması için iki sarı hapla bir bardak su uzattı. Sakinleştirici birkaç saniye sonra Nikki'nin damarlarına yayıldı ve genç kadını etkisi altına aldı. Nikki gözlerini kapadı. Bir kez daha karanlığa teslim oldu. Bölüm 62. Chesapeake 18:30. Winston koyundaki yazlığın çevresinde yağmur hala bardaktan boşanırcasına yağıyordu. Plainmoult görünürlerde yoktu. Eve girdiklerinde Gorev şömineye birkaç kütük yerleştirdi ve bir tutam eski gazeteyi yaktı. Alevler yükselmeye başladığında motosiklet giysilerini çıkarıp kurutmaya çalıştı. Hiç olmazsa ev bize kalmış dedi ve gömleğini çıkardı. Karla değiştirmesine yardım etti. Gorev yarasını inceledi. Sonra da karla yaranın üzerine yeni sargı bezini yerleştirdi. Dikişler iyi görünüyor. Yara da kanamamış. Anlaşılan iyileşiyor. Acıyor mu? Belli belirsiz derken gülümsedi Gorev. Yine de bir içkinin yararı olabilir. Karla elindeki işi bitirdi. Kanlı sargı bezlerini ateşin içine fırlattıktan sonra mutfağa girdi. Bir şişe vodka ve iki kadehle geri geldi. Elindekileri çay masasının üstüne bırakıp televizyonu açtı ve uzaktan kumandayla kanalları dolaşmaya koyuldu. Ne arıyorsun diye sordu Gorev. Patlamayla ilgili haberleri. Kendine işkence etme Karla. Karla uzaktan kumandayı bırakmadı. Sonunda CNN haber kanalını buldu. Bir muhabir 10. caddenin ucuna yakın bir yerde polis barikatının hemen arkasında oturmuş, elinde mikrofon, FBI genel merkezinin ve yakınındaki binaların gördüğü zararı anlatıyor, ölü ve yaralılarla ilgili ayrıntı vererek haberini süslüyordu. Gorev, kadehlere vodka doldururken televizyon seyreden Karla'nın yüzündeki ifadeyi kaçırdı. Acıma ve dehşet, korku ve iğrenme dolu, dalgın bir bakış genç kadının yüzünü kararttı. Gorev, doldurduğu kadehlerden birini ona doğru uzattı. Al, sinirlerini yatıştırır dedi. Hayır, birden içemeyeceğimi anladım. Nikolay dedi Karla. Televizyonu kapatırken yüzü gerginlikten kasılmıştı. Bitkin görünüyorsun dedi Gorev. Birkaç saatliğine de olsa uyumaya çalışsan. Karla cevap vermedi. Pencereye doğru yürüdü ve yüzü bembeyaz bir halde camı döven yağmuru izledi. Gorev yanına yaklaştı. Omuzuna dokundu. Genç kadını usulca çevirdi. Sorun ne? Bana anlat. Dün gece ölen o insanları kafamdan atamıyorum. Analar, babalar, çocuklar. Mantıksız bir katliam daha. Gorev kadehini bıraktı. Genç kadının gözlerinin içine baktı. Kendini suçlaman yersiz Karla. Bu Raşid'in kanlı marifetlerinden biri. Bizimle ilgisi yok. Yok mu? Bu işin içinde biz de varız. Masum olduğumuzu iddia etmek saçmalık Nikolay. Bizi Raşit ve arkadaşlarıyla aynı kefeye koyamazsın. Bizim amacımız farklı. Yine de sonunda aynı yere varıyor. Raşit bombayı ateşlese huzur içinde yaşayabilir misin? Bunu yapacak kadar çılgın olduğunu ikimiz de biliyoruz. Bu dediğin olmayacak. Verilen emirleri dinleyecek. Kaldı ki Amerikalılar koşullara uymaya başlamış bile. Kazandık. İstediklerimizi gerçekleştiriyoruz. Zamanı geldiğinde bomba etkisizleştirilecek. Peki ya kazayla patlarsa bunu hiç düşündün mü? Ya dün gecekinden çok daha korkunç bir şey olup sokaklar ölü ve yaralılarla dolarsa buna değer mi Nikolay? Karla'nın sesinde Gorev'in daha önce hiç duymadığı bir acılık, bir öfke vardı. Neyin var Karla yoksa pişman mı oluyorsun? Karla kafasını salladı. Gerginliği gözlerinden anlaşılıyordu. Bu konuda konuşmak istemiyorum. Eğer hayatta kalırsak başka bir gün ama şimdi değil. Gorev elini genç kadının yüzüne uzattı. Biliyor musun, seninle ilgili endişelenmeye başlıyorum. Endişelenme dedi ve Gorev'in elini itti Karla. Şimdi senin için bir sakıncası yoksa biraz uyumak istiyorum. Washington DC 13-15. Wisconsin caddesi üzerindeki camdan ve çelikten yapılmış postmodern Rus büyükelçiliği, çatısındaki haberleşme uyduları ve telsiz antenleriyle Washington'daki en büyük sefaretlerden biridir. Kirsch kaldırımın kenarında duran taksiden inerek şoförün parasını ödedi. Sonra da büyükelçiliğin kurşun geçirmez güvenlik kulübesine doğru yürüdü. Kimliği ile pasaportunu gösterdi ve niçin geldiğini açıkladı. Nöbetçi ana binaya telefon etti. Kirsch beklerken büyükelçilik avlusuna park edilmiş iki özel güvenlik minibüsü, binadan karton kutularla dolu el arabaları çıkaran, arabadakilerin minibüse yüklenmesine yardım eden bir sürücülük görevlisi gördü. Nöbetçi yeniden göründü, kimliği ile pasaportunu iade etti. Sonra bir zile basarak Kirsch'un girmesi için demir kapıyı açtı. Sizi bekliyorlar binbaşı. Birinci katip Lazarev'i danışmada bulacaksınız. Washington DC 13-30. Harry Judd'ın listesindeki bir sonraki konu kayıtlardı. Bunlar ajanların koruma görevleri sırasında tuttukları notlardı. Korumaları altındaki kişinin programı, ajanların resmi görevle korumaları altındaki kişiliğe refakat ettikleri tarih, zaman ve yer. Oysa ajan kayıtları bundan çok daha fazlasını ele verir. Hemen hepsi korunanın alışkanlıklarını, rutin olarak yaptıklarını, gelmediği günleri, olanın dışındaki her şeyi gösterirler. Ulusal Güvenlik Konseyi üyelerinden herhangi bir alışıldık düzeni dışına çıkmışsa, kayıtların bunu belirtmesi kesin gibidir. Judd'un içindeki bir his, anahtarın burada olabileceğini söylüyordu. Batı kanadının karşısında gizli servisin Beyaz Saray bürosunun bulunduğu kasvetli, Victoria dönemini çağrıştırır gri taşlı eski yönetim binasına girip asansöre bindi. Büroyu yöneten açık sözlü Teksaslı Darling, başını kaldırıp gülümsedi. Harry nasıl gidiyor? Her zamanki gibi Darling. Geçen ayın kayıtlarına bir göz atmak istiyorum. Hangilerine? Hepsine. Ayrım sonu sayfa 495. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. CNN. CNN. Wisconsin. WISCONSIN. Lazarev. LAZARAV. Darling. DARLENE. Texas. TEXAS.